Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam da her zaman olduğu gibi programımızda, stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, bu akşam da programımızda yine medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri mercek tutmaya devam edeceğiz. Arka planlarında neler olup bitiyor, onu konuşmaya devam edeceğiz. Hocam öncelikle Suriye'nin kuzeyinde Membiç'te yaşananlarla programımıza başlayalım. ABD ile Membiç konusunda mutabakat sağlanmıştı ve ilk TSK ve Amerikan kuvvetleri Membiç çevresinde devriye görevine başladılar ve bu görevi icra ediyorlar. Aynı zamanda bir takvim var ortada. Bu takvime göre YPG-PYD'nin Membiç'ten ayrılması, çıkartılması ve silahlarının teslim edilmesi konusu gündemde. 4 Temmuz'da bu ayrılışın başlaması gerekiyor ifadeleri var. Bu konudan başlayalım. Membiç'teki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Takvime bağlı kalınıyor mu ve bu sonuçta, bu sürenin sonucunda neler olacak? Bunu konuşalım.
Evet, Membiç operasyonu basından da takip edildiği kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı birlikleri Cerablus'tan güneye doğru hareket ederek artık Membiç'in kırsalında boy göstermeye başladı. Bunun sembolik bir anlamı var. Çünkü Membiç tamamına yakını Sünni Araplardan oluşuyor. Fakat oraya gelen sayıları değişik rakamlar, evet, ifade edilmekle birlikte 3-5 bin silahlı PKK'lı. O insanların evlerine, tarlalarına, dükkanlarına, evet, el koyuyor ve metazori bir yönetim söz konusu. Ve birçoğu da kendi bölgesinden kaçarak, can güvenliği olmadığından, evet, Türkiye başta olmak üzere çevre ülke ve bölgelere gitmiş durumda. Türkiye Amerika ile zımni bir anlaşma yaparak bu bölgeden şimdilik Fırat'ın doğusuna bu PKK'lıların, YPG'lilerin kaydırılmasıyla birlikte zaten o yöre insanı kendini yönetmeye başladığında Amerika ile, evet, da Türkiye burada gözlemci statüsünde olacak. 4 Temmuz başlangıç tarihi, unutmayalım, 4 Temmuz aynı zamanda Amerika'nın kuruluş tarihi. Evet. Onlar tatildir, 4 Temmuz onlarda. Hani bizim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi. O tarih başlangıç olarak anlaşma metninde yer alıyor.
Evet.
Bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin kararlı tavrı neticesinde Amerika o bölgeden tamamen etkinliğini kaybetmektense Türkiye ile birlikte en azından kendinin de bir şekilde söz sahibi olduğu bu Membiç coğrafyasında Türk askeri ve Amerikalılar, çünkü orada onların belli üsleri olduğu birili ufaklı, o kazanımlarını da elde tutarak Türkiye ile belli bir zamana yayılan bir süreçte,
evet,
bu tamamlanacak. Ama onların ağır silahlarını teslim ederek gitmesi söyleniyor ama bu çok da inandırıcı gelmiyor şahsen bana.
Evet.
Yani yüzde kaçını teslim ederler veya kaçı bunu gönüllü olarak yapar, Amerika bunu ne kadar yapmak ister, bunlar zaman içerisinde yaşanıp görülecek olan şeyler. Ama başlangıç olarak pozitif bir sürece girdiğimizi ve evet, Suriye'de İdlib, Afrin ve Cerablus arasında 3 milyonun üzerinde bir yığılmış mülteci nüfus, evet, söz konusu oranın normal sakinlerinin dışında. Bu Membiç bölgesinde de Türk askeri kontrolü sağlar ise daha geniş bir alana hem Türkiye'de ikamet etmek zorunda kalan Membiçliler kendi, evet, topraklarına gidecek, hem de o mültecilerin bir kısmı da o bölgeye kaydırılarak bir rahatlama sağlanmış olacak. Çünkü çok dar bir alana çok yoğun bir nüfus sıkışmış durumda şu anda Türkiye, evet, belki bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Çok kalın duvarlar örüldü Suriye, evet, ile Türkiye arasına ve artık Suriye'den Türkiye'ye mülteci gelmesi diye bir şey söz konusu değil. O bayramlarda giriş çıkış yapanlar artık Türkiye'ye gelmişler. Belli bir şekilde işleri güçleri olan ve burada ikametleri belli olan insanlar bayram ziyareti için giriş yapıyorlar Suriye'ye. Evet. Çıkarken de Suriye'den çıkarken de Türkiye'ye girer, sadece onlar girebiliyor. Onun dışında başka kimsenin Türkiye'ye girmesi mümkün olmuyor. Bunu da ayrıca bilmemiz gerekiyor ki işte geçtiğimiz hafta Ramazan bayramı nedeniyle gidenler yoğun bir dönüş halindeler. Hala şu anda Antep'te, Hatay'da, Adana'da baktığınızda İstanbul'a doğru bu bayram dönüşü Suriyelilerin geldiğini gözlemlemek mümkün. Havaalanlarında, otobüs terminallerinde vesaire. Bunlar Türkiye'de var olan, kayıtları olan insanlar.
Peki hocam, şimdi bir de Kandil bölgesinde operasyonlar yapılıyor Irak'ın kuzeyinde. Yakın zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan da çeşitli vesilelerle açıklamalarda bulunuyor. Bir operasyonda üst düzey sözlü, üst düzey bir toplantının vurulduğu ve 35 kadar teröristin de öldürüldüğü, yani komuta kademesi diye adlandırılan teröristlerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Şu ana kadar 400 kilometre karelik bir alanın kontrol edildiği ifade ediliyor. Kandil operasyonu konusunda kararlılığı nasıl buluyorsunuz? Sincar, Mahmur konuları yine gündemde, sadece Kandil'de sınırlı kalmayacağı da ifade ediliyor. İkincisi, İran ve Irak'la koordinasyon noktasında eksiklik var mı? Siz neler görüyorsunuz?
Evet, bu Kandil operasyonunu şöyle hafızalarımızı böyle geçmişe doğru bir tazeleyecek olursak, yaklaşık 1980'den bu yana bir PKK terörü vardır Türkiye'de. Evet. Ve bunların ininin ana merkez üssünün Kandil olduğu da hep söylene gelmiştir. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri, siyasi iktidarlar, hükümetler, askeri bürokrasi hep Kandil'e harekat yapmak üzere yola çıkmışlardır. Evet. Hava bombardımanları sık sık olmuştur. Hı hı. Ancak bugün medyaya yansıdığı kadarıyla biz o Kandil civarındaki veya İran kuzeyindeki veya Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu'daki PKK'ya yönelik hava operasyonlarına ait verileri İsrail'den satın aldığımız Heronlar vasıtasıyla yapıyor idik. Ve bugün gelinen noktada görülüyor ki o Heronlar Türkiye'ye birçok noktada yanlış istihbarat vermiş. Ve biz Dağtaş'ı bombalamışız bugüne kadar. Ama siz az önce dediniz ki işte teröristlerin toplantı halindeyken bombardıman olmuş. 30 kadar üst düzey PKK'lının orada imha edildiği belirtiliyor. Çünkü artık Türkiye kendi yazılımı, bakın burada yazılım önemli, öbür türlü yani demir çelik yığınıdır. Yani isminin insanlı insansız, İHA olması, SİHA olması, Heron olması önemli değil. Şu anda Türkiye kendi yazılımıyla, kendi üretmiş olduğu insansız hava araçlarıyla, bunların bir kısmı silahlı, bir kısmı silahsız tespitler yapıyor.
Kendi istihbaratını
kendisi
topluyor.
Yapıyor. Evet. Ve onun vermiş olduğu istihbarat neticesinde hava bombardımanı olduğunda da çok daha etkili sonuçlar alıyor. Neden şimdiye kadar pervasızca, yani Kandil'den çıkılıyor, günlerce yol kat ettikten sonra Şemdinli üzerinden Hakkari ve Türkiye'de tabi Van'a, Ağrı'ya kadar operasyonlar yapan PKK'lılar şimdi mağaralarından başını çıkaramaz duruma geldiler. Bu demek ki siz başkasının istihbaratıyla, hele hele İsrail gibi Türkiye adına çok da güvenilmeyen ve hasmane düşünceleri olan bir ülkeyi kendinize müttefik yapıp, 90'lı yıllar hep böyle geçti. Ondan aldığınız istihbaratla terörle mücadele etmeye çalışırsanız sonuçta filmin sonu hendekte bitiyor. İşte Cizre'de, Şırnak'ta, Nusaybin'de, Yüksekova'da olduğu gibi. Ama bazen kötü komşu adamı hacet sahibi yapar derler. Anadolu'da bir söz vardır. İşte Amerika'nın, İsrail'in, Batı dünyasının Türkiye'ye uzun yıllardan beri canları istediğinde silah ambargosu koymaları, verdikleri istihbarat bilgilerin çoğu zaman yanlış olması vesaire derken, hani bıçak gemiye dayandı, Türkiye'de kendi göbeğini kendi kesti ve bugün gelinen nokta mesela Türkiye'nin gururu kurumlarının başında Aselsan geliyor, askeri elektronik sanayi. Yani 40'lardan 50'lerden bugün %70-80'lerde tamamen yerli, milli üretilen birçok ürünün %90'lara kadar da ulaşan yerli mühendislerimizin tasarımları ve kendi malzemelerimiz. Zaten dünyada bugün geldiğimiz hiçbir ürün %100 yerli olmuyor. Çünkü rentable, ekonomik değildir. Adam belli parçalarını kendi üretiyor. Bir takım parçalar da yurt dışından.
Yazılım önemli demiştiniz.
Evet, esas olan yazılımdır. Evet. Mesela şu anda yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye bu otomotivde, sanayide bir şey kaçırdı. Yani 20. yüzyılda. Hı hı. Ama şu anda 21. yüzyılın otomotiv veya araç sektöründe elektrikli bir dünyaya gidiyoruz. Yani petrole dayalı fosil yakıtlardan elektrikli. Türkiye şu anda işte 5 kişilik bir konsorsiyuma havale etti. Zorlu grubunun bu elektrikli otomobilde iki tane unsur vardır. Biri yazılım, hı-hı, diğeri de onun şimdi arabalarda kullandığımız akünün değişik versiyonu olan o elektromanyetik şeyleri vardır, o pilleri. İşte o pili zorlu grubu Denizli bölgesinde vesaire üretmeye başlıyor. Onun fabrikaları kuruldu. Eğer biz bunu başarabilirsek 21. yüzyılın dünyasındaki o teknoloji yarışında devlerle aynı ligde bu yarışa girmiş olacağız ki inşallah önümüzdeki yıllarda başarılır diye ümit ediyoruz. Yani tekrar ediyorum, ürettiğiniz herhangi bir tasarımda, makinada, silahta bir yazılım, iki onun enerjisi. Mesela bugün Türkiye 60 milyar dolar dış açık veriyor. Bunun yegane sebebi enerjide dışa bağımlı olması. Hı hı. Petrolde, doğalgazda vesaire. Ama petrolümüz, gazımız yoksa bunu alternatifler üretmemiz gerekiyor. Yani güneş, rüzgar, jeotermal deniyor ama bunlar hep %3, %5, %10'luk bir katkı sağlıyor. Yani fena değildir ama, hı hı, siz ana olarak %50-70'lik ana iskeleti yurt dışından sağlıyorsanız buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Onun için de Türkiye nükleer santralden tutun da aklımıza gelebilecek yeni bütün nanoteknolojiye varıncaya kadar her alanı değerlendirmek zorundadır. Çünkü başka alternatifimiz de yok gibi gözüküyor. Evet,
bor konusunda da son dönemlerde bir atak
dünya
var.
Dünya borunun %70'i bizde. Yani Türkiye bu konuda geleceği ben aydınlık falan deyince bazıları sanki hükümet taraftarı konuşma yapıyoruz vesaire gibi algılanıyor. Yani iktidarlar, hükümetler gelirler giderler, siyasi yönetimler değişir ama ben genel olarak Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğuna inananlardanım. Çünkü Türkiye'nin potansiyelleri, yetişmiş insan gücü, genç nüfusu, bölgesindeki jeopolitik ve stratejik konumu bunu gösteriyor. İnşallah bir yol kazası yaşamayız ve bu gidişatımız. Tabii ki sıkıntılar vardır. En büyük sıkıntılarımızdan biri işte bu gençlerin işsizlik problemi ki bütün dünyada da bunlar vardır maalesef.
Evet. Hocam, ABD ile zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Bunlardan biri Membiş'ti, yoluna konuldu neyse ki. Bir de bir F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimi meselesi vardı. Bu çok konsorsiyum içerisinde üretilmiş bir uçak ve teslim edilmemesi noktasında ABD senatosundan bir karar çıktı. Hatta Rahip Brunson FETÖ zanlısıyla takas yapılması şeklinde öneriler bile sunuldu. Ama dün ilk teslimat gerçekleştirildi. ABD'de yapılan bir törenle F-35 savaş uçağını Savunma Sanayi Müsteşarlığından bir yetkili teslim aldı. Bu öne çıkan engeller, çıkarılmak istenen engellerin sebebi aslında nedir? S-400 füzelerinin alınması konusu mu? Ya da işte Brunson'un tutuklu bulunması mı? ABD neden böyle engellemeler
şimdi
çıkarmaya
Amerika
çalışıyor?
Amerika aslında bu silah satışı konusunda yani Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine yaptığı muameleyi Türkiye'ye de uygulamak istiyor ve Türkiye bunu kabul etmiyor.
Evet.
Yani mesela Suudi Arabistan niye 100 milyar dolarlarla silah aldı? Ne yapacak bu silahı? Yani gerçekten Suudi Arabistan çok isteyerek mi yaptı bunu dersiniz? Ama ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Bir kanun çıkardı. İşte 11 Eylül bu uçak saldırılarında Pentagon'a, Dünya Ticaret Merkezi'ne yapan işte 18 kişi ise bunun 15 tanesi Suudi Arabistan kökenli.
Evet.
Bunlar yakınları mahkemeye verdiğinde Suudi Arabistan'ın bütün elindeki mal varlıklarına dondurabilecek bir şeyle tehdit ettiler. O şekilde almayıp da bu şekilde silah satıyormuş görüntüsüyle,
evet,
Suudi Arabistan'ın varlıklarına el koydu Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Türkiye de diyor ki biz parasını vermişiz. Bir konsorsiyumla birlikte bu F-35 uçak sanayinin içerisinde. Bu tam geçmişi yıllar öncesine dayanan bir hadisedir. Yani bu akşamdan
yeni
sabaha
bir şey değil,
yeni
tabii
bir şey değildir. Uçak ilk parti üretimi gerçekleştiriliyor. Hemen o Amerika'daki Türkiye aleyhindeki lobi harekete geçiyor ki şu anda Trump'ın karşısındaki lobi, Trump'a da bazı konularda karar aldırılmıyor. İşte başkanlık sisteminde siz başkan olabilirsiniz ama meclis çoğunluğu gerekir. İşte Türkiye'de de şu anda seçim oluyor diyelim. Bu seçimde varsayalım ki işte %50'nin üzerine bir oyla şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan seçildi birinci veya ikinci turda, ama mecliste diyelim ki %50'nin altında
çoğunluk var.
Çoğunluk var. Hatta MHP ile AK Parti %48, öbürü %52 oldu. Her kanun çıkarmakta o karşı taraf bloke edebiliyor. Siz istediğiniz halde bir şeyleri çıkaramayabiliyorsunuz. Şimdi Amerika'da da Türkiye aleyhindeki bu lobi deniyor ki bu uçakların teslimatı ertelensin, durdurulsun.
Evet.
Hatta Türkiye bu konsorsiyumdan çıkarılsın. Sebep ne? Rahip
Bronson.
Bronson'un iadesi olmadı ki o rahip filan değil, bal gibi ajandır. Bunu herkes biliyor zaten. Fakat burada problem şu. Önceden Amerika bizim içimize iliştirmiş olduğu yerli işbirlikçileri vasıtasıyla bu işleri tereyağından kıl çeker gibi hallederdi. Şimdi yerli işbirlikçiler, o FETÖ ne oldu?
Tasfiye edildi.
Kalanlar da artık kendini nasıl gizliyor onu bilmiyoruz. Bir diğer konu, diyelim ki işte medyada, bürokraside vesaire, her geçen gün bunların etkinliği azalıyor. Artık bu taşeron kullanarak yapmış olduğu mücadelede bir sonuç alamayınca direkt kendisi devreye girdi ve diyor ki bunu yapmazsam ben sana bunu vermem. Ama
evet,
dünya değişti. Onu fark edemiyor bazı çevreler. Yani siz F-35 uçağını vermezseniz Rusya'dan, Çin'den, dünyanın başka bölgelerinden bir şekilde parasını
temin
verdiğinde
edilir.
Yani bundan bir tık aşağı olur, bir tık yukarı olur. Bir şekilde siz, hı hı, hava savunma sisteminizi alırsınız. Ama siz imza attığınız, taahhüt ettiğiniz bir anlaşmayı bozarak bu işi yaparsanız bunun bir de karşılığında büyük tazminatlar ödemek zorunda kalır Amerika. Böyle Trump'ın her dediği işte ben bunu yapmıyorum, etmiyorum. Yani dünyada bazı şeylerde yazılı kuralları vardır.
Evet.
İkincisi teslimat oldu filan dendi ama orada şu anda o Amerikan Senatosu'na çıkan karar gereği biz o uçağı henüz daha Türkiye'ye getiremiyoruz. Bir yıl kadar Houston çevresinde,
evet,
Texas eyaletinde işte şey yapılacak.
Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak.
Ama evet, bana o pek eğitim gibi gelmiyor. Bu işlerin daha sanırım yasal,
evet,
prosedürü tamamlanamadı gibi. Çünkü senatodan onay,
evet,
çıkmadı. Şimdi onlar da çıkmaz içerisindeler. Türkiye'ye vermek istemiyorlar. Ama, hı-hı, öbür tarafta vermedikleri zaman iki tane sonuç var. Bir, tazminat, hı-hı, ödeyecekler. İki, Türkiye bir şekilde başka bölgelerden, başka ülkelerden bu silahları, hava savunma sistemlerini, ki S-400'de olduğu gibi Patriotları söküp götürdüler. Türkiye'deki S-400 aldı Rusya'dan.
Evet.
Şimdi deniyor ki aslında Amerika'nın 70'li yıllardaki Türkiye'den beklentisi, hayali içinde yaşıyor. Yani bizim izin vermediğimiz silah sistemini almayın. Biz size canımız istediği zaman sattığımız silahı teslim ederiz. Eğer bir kusurunuz olursa da parmağımızla, hı hı, sizi cezalandırırız. Parasını ödediğiniz silahları veya uçakları,
evet,
bile vermeyiz ki tarihte bunun örnekleri vardır. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin, Osmanlı'nın o en yok zamanında parasını ödediği savaş gemileri alıkoymuştur. İngiltere,
evet,
vermemiştir. Yani bunların,
evet,
tarihlerinde sicilleri bu şekilde bozuk yani.
Hı hı. Tabii Trump'ın onayı gerekiyor, o onayda bekleniyor yani onay verip vermeyeceği.
Evet.
Bir de Amerikan medyasında evet teslim edilmiş olabilir ama bu kullanamayacaksınız şeklinde tehditler tabii dolaşıyor. Yani kullanımı gerçekleşmeyecek ya da Türkiye'ye bu uçaklar gidemeyecek şeklinde tehditler de var. Peki hocam, bir başka konuyla devam edelim. Irak'ta yakın zamanda bir seçim olmuştu. Ve bu seçimde sayıma yönelik eleştiriler vardı. Elle sayılmadığı için bazı özellikle Kerkük'teki sonuçlarda itiraz vardı. Ve Anayasa Mahkemesi, Irak Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Bu oyların elle sayılmasını doğru buldu. Yani böyle bir sayımın gerçekleşmesi noktasında Anayasa Mahkemesi'nden onay çıktı. Ne değiştirir elle sayım Irak'ta?
Şimdi Irak'la ilgili şu durumu göz önüne almamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta Saddam'ı devirmekle kalmadı. Bütün sistemi de sıfırladı. Evet. Yani ülkenin siyasi ve askeri bürokrasisi yok edildi. Ve devlet adeta yeniden şu anda kurgulanıyor, kurulmaya çalışılıyor. Fakat bu arada da tabii ki bu savrulmalar, bir takım iç kargaşa ve kaos olacaktır. Bu gayet normaldir. Onun için de bakın Suriye'de aynı şeyi yapmayalım. Yani Esed'i başta tutmalarının, Baas rejimi yıkmamalarının bir sebebi, yani biz kötü de olsa, diktatör de olsa bir sistemi her şeyle yok ettiğiniz zaman yerine yenisini ikame etmek o kadar da kolay olmuyor. Evet. Şimdi Irak'ta böyle bir süreç yaşanıyor. Sancılı bir süreç yaşanıyor. Çünkü etnik, dini, kültürel olarak, bölgesel olarak bir takım farklılıklar var ve batılı güçler de maalesef bu farklılıkları her gün kaşıyarak buradan yeni yeni kendilerine müdahale edecek alanlar bulabiliyorlar. Şimdi Kerkük bunların başında. Hı hı. Hem petrol, gaz denizinin üzerinde oturuyor. Hem de işte Türkmenlerin, Sünni Arapların, Merkezi Irak Hükümeti'nin ve Bölgesel Kürt Yönetimi'nin hak iddia ettiği bir bölgede nedense Türkmenler seçim sonuçlarına itiraz ediyorlar. Fakat işte Anayasa Mahkemesi böyle bir karar almadan önce de seçim pusulalarının olduğu sandıklar yakılıyor.
Evet, ilginç.
Daha da ilginç olanı, bu peşmerge birlikleri yıllar önce Kerkük'e ilk girdiklerinde yaptıkları iş olarak
nüfus
binalarında ve ikinci bir şeyde tapu dairelerinde yangın çıkardılar. Evet. Yani siz nüfus dairelerini ve tapu dairelerini yaktığınızda, yok ettiğinizde oranın hafızasını
silmiş oluyorsunuz
ki bu art niyetle veya tesadüfle açıklanacak bir şey değildi. Art niyetli bir girişimdir ve Irak'ta da bu tür hadiselerin hal yoluna girmesi için biraz zaman gerekiyor. Yani bunlar yaşanacaktır. Yani beklenen bir şeylerdir. Hoş olan şeyler de değildir tabii ki, bunu tasvip ediyoruz anlamında. Evet. Söylemiyorum. Burada en çok gadre uğrayan, mağdur olanlar da yine o Türkmenler oluyor. Çünkü herkesin bir hamisi var. İşte Türkiye'de bunlara elinden geldiğince kol kanat germeye çalışıyor. Bir taraftan da Türkiye'yi almak istemiyor. İşte işin burada insanların anlayamadığı veyahut da anlamak istemediği konu şu. Biz şimdi 3,5 milyon Suriyeli'yi alıyoruz da niye oradaki Türkmen kardeşlerimizi Türkiye'ye kabul etmiyoruz gibisinden sorular geliyor. Buradaki hassas nokta şu. Suriye'den gelen kardeşlerimiz canlarını kurtarmak için buraya geldiler. Suriye'de bir huzur ortam sağlandığında zaten büyük bir çoğunluğunu siz isteseniz de burada tutamazsınız. Adamın evi, bağı, bahçesi, yurdu, vatanı varsa gider orada kalır zaten. Ama Kerkük'teki durum farklı. Kerkük bölgesi çok stratejik fosil enerji kaynaklarına sahip ve Saddam döneminde ve öncesinde Irak devleti kurulduğu günden beri İngilizlerin de biraz bunda parmağı var. Oradaki Türkmen nüfusunu azaltma, mümkünse başka bölgelere gitmesini zorla veya isteğe bağlı. Yani diyelim ki Kerkük, Tusurmatu, Telafer bölgesindeki Türkmenlerin Bağdat'a diyelim ki gitsin, Basra'ya gitsin, başka ülkeye gitsin, teşvik edilenmiş. Ama o bölgeyi Türkmenlerin bir şekilde boşaltması orada hesabı olan herkes için düşünülen bir şey. Türkiye'ye bile olsa onların başka bir bölgeye gelerek orayı boşaltmasını istemiyor. Yani Türkiye'nin hesabı da o. Yoksa o insanlara kol kanat germek istemediğinden biz ne olur 1 milyonda Türkmen Kerkük'lere bakarız. Fakat
ağızkallar geliyor.
Problem problem burada başka. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor.
Yani orada hak iddia edebilmemiz için orada bizim varlık göstermemiz
zaten
gerekiyor.
Zaten o Kerkük Türkleri Karakoyunlu Devleti'nin bakiyesi olanlar. Yani tarihte işte Akkoyunlar, Karakoyunlar, o Selçuklulardan sonra kurulan bir devletler vardı ve uzun yıllar hüküm sürmüştür. Ve orası da bir Türk yurdu ve bunu da nüfusu boşaltarak başkalarının tam da istediği doğrultuda hareket etmemek gerekir.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programına kısa bir ara veriyoruz. Aranın akabinde kaldığımız yerden Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikte devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikte Medeniyet Coğrafyamızda yaşanan gelişmelere ışık tutmaya devam ediyoruz. Hocam, bir seçime gidiyoruz 24 Haziran Pazar günü ve bu seçimde daha önce birkaç seçimdir ilk defa Türkler, yurt dışındaki Türkler soydaşlarımız da oy kullanmaya başlamıştı. Yine yurt dışında da oradaki vatandaşlarımız oylarını kullandılar. Yurt dışı oy verme işlemi tamamlandı ve oylar Türkiye'ye getirildi. Güvenli bir yere götürüldü, kilitlendi ve pazar günü sayılmayı bekliyor. Yurt dışında Türklerin oy kullanma geçmişine bakalım. Yeni bir şey, daha önce bu mümkün değildi. Nerelerde oy kullanıldı? Bu oy kullanma işlemleri nasıldır? Hemen birkaç bilgi de verelim. 1.500.000 civarında bir kullanılan oy var. Yaklaşık 3 milyon seçmen var yurt dışında. Yani aşağı yukarı %50'ye tekabül ediyor sandığa katılım. Tabii havaalanlarında devam ediyor pazar gününe kadar oy kullanma. Bu oy kullanma serüvenini konuşalım hocam biraz. Avrupa'daki Türklerin bu durumu nedir?
Şimdi öncelikle bu Batı Avrupa'daki kardeşlerimizin oraya gidiş maceraları, oradaki sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarla birkaç ön bilgi verdikten sonra bu seçim sürecinden de bahsedelim. Malumunuz Avrupa 2. Dünya Savaşı'nda çok kanlı bir şekilde savaş meydanına sahne oldu. Şehirler yakıldı, yıkıldı. İnsanların büyük bir kısmı hayatını kaybetti. Erkek nüfusun çoğunluğu o savaşta hayatını kaybedince demografik yapı da kadınların lehine, erkeklerin aleyhine değişti. Yani diyelim ki 5 tane, 4 tane kadına karşılık 1-2 tane erkek kaldı Avrupa'da. Hızlı bir sanayileşme yaşadı Avrupa. Ve 1960'lı yıllara geldiğinde Avrupa'da o fabrikalarda çalışacak veya alt düzey işleri yapacak eleman bulmakta sıkıntı çekildi. İşte eski Yugoslavya'dan, Türkiye'den, Avrupa'nın daha fakir bölgelerinden insanlar davet edildiler. Ve Türkiye'de 1960 sonrası maden ocağında çalışmak üzere, temizlik işleri ve alt sınıf işleri yapmak üzere, yani tırnak içerisinde amele konumunda insanlar işçi olarak gittiler.
Evet.
Gidiş sebepleri de işte bir başlık parası kazanmak, bir traktör parası kazanmak.
Evet.
Yani çok küçük hayaller, hedeflerle insanlar böyle kas gücülerine bakılarak muayene edilip o bölgelere, o ülkelere gittiler. Ancak Türklerin dürüstlüğü ve çalışkanlığı neticesinde şöyle bir durum ortaya çıktı. Mesela diyelim ki Konya'nın Kulucianbeyli ilçesinden İsveç'e insanlar gidiyor. Oradaki o diyelim ki bir iş yerinde çalışırken hem çalışkan hem dürüst, diyor ki varsa senin gibi arkadaşların çağır.
Evet.
O da tabii ki amcasının, teyzesinin, halasının, kendi sülalesinin, akrabasının, komşusunu çağırıyor. Ve bir bakıyorsunuz İsveç'teki
nüfus,
Türk nüfusunun çoğu Cihanbeyli Kulu'da.
Evet.
Belçika'ya gidiyorsunuz, çoğu Emirdağlılardan oluşuyor. Avusturya'ya gidiyorsunuz, Yozgatlıların bir koloni oluşturduğunu görüyorsunuz.
Evet.
Yani bu biraz eş dost, akraba ve evlilik yoluyla gitmediğiniz için Almanya'da 1980'li yıllara kadar, yani bir 60'lı yılların ortasından başlayıp 80'li yıllara kadar hızlı bir göç oldu ve gidenler de kısa süre sonra dönenlere çok az oldu. Önce evet. bekar olarak gittiler, sonra eşlerini götürdüler, sonra orada doğan çocuklar vesaire derken bugünlere gelindi. Ve bugün sadece Almanya'da 3 milyonun üzerinde Türk nüfusu var. Fakat istatistiklerde şöyle 1,5 ile 3,5 arasında değişiyor Almanya'daki Türk nüfusu.
Neden?
Sebebi de şu, şimdi birinci nesil oraya gitmişler, Türkçe'de Türkçenin dışında başka lisan da öğrenmemişler. Oranın vatandaşı da olmamışlar. Vatandaş olmak sanki vatana, kendi vatanına, Türkiye'ye ihanet gibi düşünmüşler. Ve bunlar en küçük fırsatta Türkiye'ye gelmişler. O 6 haftalık tatillerin tamamını Türkiye'de geçirmişler. Bütün kazanımlarını Türkiye'de yatırım olarak. İşte araba, ev almışlar, tarla almışlar vesaire. İkinci nesil dediğimiz insanlar biraz daha eğitimliler, biraz
daha
yani hem Almancayı öğrenmişler, hem işte Alman vatandaşı olmaya çalışmışlar, işte Türkiye ile bağını koparmamışlar. Şimdi üçüncü nesile geldiğimizde orada doğmuşlar. Şimdi orada doğan insanlar Almanya diyor, bu benim vatandaşım zaten diyor. Yani diyelim ki 20 yaşındaki bir delikanlı Almanya'da doğmuş, Almanya'da büyümüş ve artık Türkiye ile de çok daha fazla bir gönül bağda kalmamış. Yani babasının köyüne gittiğin ertesi günü işte hangi tatil köyüne gideceğinin hesabını yapıyor. Kazanımlarını da artık Türkiye'de değerlendirmek istemeyen bir
yeni nesil
var ve bu yeni nesil daha eğitimli. Mesela işveren konumunda olanlar var. Yüz binlerce Alman'ı kendi işlerinde çalıştıran
belki,
insanlar var. Yani pozitif yönde böyle bir ilerleme olurken negatif yönde de artık Türkiye'ye olan o gönül bağları değişik bir hal aldı. Ve Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda ki AK Parti 2002'de iktidara geldiğindeki birinci, ikinci seçimlerde falan oy kullanma hakkı diye bir şey söz konusu değildi. Türkiye şimdi birçok ülkede çifte vatandaşlık var. Bazı ülkeler de diyor ki ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alın ya Alman vatandaşı olun. Veya işte birçok ülkede yani siz tercih yapın. Diyelim ki tercih yapmış ve Alman vatandaşı olmamış ama Türkiye vatandaşı olarak kalmış bir kişi. Şimdi ne oradaki seçimde oy kullanabiliyor ne burada. Bu insanların siyasi tercihlerini de yansıtabilme açısından böyle bir kanun çıkarıldı ve dünyanın dört bir yanında şu anda yaklaşık yanılmıyorsam 3 milyon civarında bir seçmen var.
Evet.
Yani 60 milyona yaklaşan seçmen kitlesinin 3 milyona yakınını
yurt dışı seçmen oluşturuyor.
Yani şöyle kabaca %5'e yakın
evet.
nüfus yurt dışında oy kullanıyor. Ve toplam yurt dışında kullanılan oyların da yarıdan biraz fazlasını Almanya ve Hollanda oluşturuyor. Yani bu iki ülkeyi terazinin bir kefesine koyun. Dünyadaki diğer bütün ülkeleri koyduğumuzda bu şimdi Almanya ve Hollanda'da ülke nüfusunun %3 civarında bir oran teşkil ediyor. Şimdi burada benim tahminim şu, bu seçimde diyelim ki Arnavutluk'ta, Japonya'da yani 300-500 bin tane oyu olan bazı ülkelerde muhalefet açık ara önde olabilir. Ama Almanya ve Hollanda'da %50'nin çok üzerinde Cumhur İttifakı'nın kazanacağını ben tahmin ediyorum. Sebebi de şu, oradaki gurbetçilerimizdeki bu refleksi tahmin ettiğim için söylüyorum. Mesela bizim gurbetçilerimiz orada Sosyal Demokrat Partilere oy verirler. Çünkü Hristiyan demokratlar, Alman milliyetçileri biraz daha ırkçı oldukları için ötekileştirirler onları. Yani kendisi muhafazakardır, koyu dindar bir insan. Orada Sosyal Demokrat Partilere oy verirler. Böyle de bir garip durum söz konusu. Özellikle Almanya özelinde söylüyorum. Şimdi PKK'lıların miting yapmasına, her türlü gösteri yapmasına sonuna kadar kapılar aralayıp AK Parti'ye de bu yasağı getirmesi ve Türkiye'ye karşı da hasmane tavır alması, oradaki sandığa gitmeyi düşünmeyen sıradan vatandaşlarımızın daha fazla katılımının olmasına sebep oluyor. Şunu da unutmayalım. Türkiye'de seçimlerde %80 civarında bir katılım olur. Halbuki bu Avrupa ülkelerinde ve dünyada Batı ülkelerinde 40-45 civarındadır.
Evet.
Yani ortalama katılım 50'yi aşan çok azdır. Ki şu andaki sonuçlara baktığımızda %50 civarında bir oy kullanılmış yurt dışı. Ki siz bazen evinizden kalkıyorsunuz, 100 kilometre, 300 kilometre, 500 kilometre yol kat edip konsolosluğa sandık yerine gidiyor. Bazen de saatlerce bekleyip bekliyor, evet, oy kullanıyorsunuz. Yani hangi partiye nereye oy verdiği ayrı bir konu ama bunu yapmak az bir fedakarlık değildir. Demek ki Türkiye dışında özellikle Almanya'da ve Batı Avrupa'da olan vatandaşlarımız Türkiye'deki olayları, siyaseti,
tam gelişmeleri... Tam da bunu soracağım ben şimdi hocam. Yani Türkiye'de yaşananlar oradaki kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı ne kadar ilgilendiriyor? Bir de bu vatandaşlarımızın oy kullanması Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Ne katkısı var? Bunu soracaktım tam da.
Şimdi sadece Almanya'daki Türk vatandaşlarımız değil, mesela pazar günü seçim sonuçları açıklanmaya başladığı andan itibaren Makedonya'dan Azerbaycan'a,
evet,
yani gönül coğrafyamızda ve dünyanın birçok yerinde de kendi ülkesindeki seçimlerden daha fazla bu seçim sonuçları merak ediliyor. Evet. Mesela dikkat edin, dünyanın birçok ülkesinde seçim oluyor. İşte sonuçlar açıklanıyor. Falan parti kazandı, falan işte oy kaybetti falan. Öylesine bir
altyazı geçiyor
diye de bir haber. Ama Türkiye'deki sonuçları bizim heyecanla beklediğimiz gibi, inanın yurt dışında da, yani hükümeti sevenler, onaylayanlar, yüceltenler de tam tersine yeminli
düşmanlar
da, Erdoğan ve AK Parti düşmanları da aynı şekilde bunu takip ediyorlar. Evet. Demek ki burada Türkiye'nin müstesna bir yeri var bu coğrafyada.
Evet.
Bir de Almanya ve Batı Avrupa özelinde şunu söyleyebiliriz. Orada böyle 40 yaş üzerindeki insanlarımız Alman televizyonlarından daha çok zaten Türk televizyonlarını, haberlerini, Türkiye'deki herhangi bir trafik kazasından tutun da siyasi, sosyal, ekonomik olayları gün be gün, inan bizim kadar, belki bizden daha fazla takip ediyorlar. Yani gençlerin biraz ilgisi az ve Türkiye'deki gençlerin de artık.
Evet.
Yani bakın 60 yaşındaki bir emekli, ilkokul mezunu, bir işçi emeklisi, üniversite mezunu gençten daha fazla haber dinliyor.
Olaylara hakim.
Olaylara, siyasete hakim. Konuştursanız bir CHP'lisi de, AK Partilisi de diyelim, MHP'lisi de konuşsa böyle bir 60 yaşındaki bir hanım teyze, valla değme siyasetçiye taş çıkartacak, evet, siyasi, evet, yorumlar yapabiliyor. Maalesef gençlerin bu internet, bilgisayar, Twitter, Facebook mesela, bu sosyal medyada çok fazla dolanmalarından mı olsa gerek ne? Siyasi olaylara orta yaş ve üzeri kadar çok fazla ilgiler yok Almanya'da, evet, da. Böyle Batı Avrupa'da bile gençliğin böyle bir, evet, şey söz konusu. Ama şundan emin olabilirsiniz. Oradaki bütün vatandaşlarımız siyasi düşünceleri farklı olsa bile Türkiye'yi çok yakından takip ediyorlar.
Evet.
Ve Türkiye'deki bütün gelişmeler onları
ilgilendiriyor.
Ve içindeler adeta.
Şimdi tabii yurt dışındaki gurbetçilerden bahsettik ama sadece onlar takip etmiyor aslında önümüzdeki seçimi. Afrika'dan, işte Filistin'den, Asya'dan vesaire, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yani günden güne manşetlerinden düşürmeyen gazeteler ya da kesimler de bu seçimi merakla
hatta
bekliyorlar.
Hatta espri olsun diye bir şey söyleyeyim. Almanya'da bir çocuk demiş ya, bizim Türkiye Almanya'nın başkanı Erdoğan mı demiş.
Evet, çünkü o kadar yani çok
aleyhinde o kadar çok yayın yapıyorlar ki adam şimdi, evet, her gün duya duya diyor yani, kim bu herhalde Alman.
Merkel'den çok Erdoğan'ı biliyor, evet, değil mi?
Şimdi Türkiye seçimlerini ve Türkiye'yi takip eden insanlar farklı sebeplerle takip ediyorlar.
Evet.
Mesela bir Makedonya'da, Kosova'da, Balkanlar'da o gezip gördüğümüzde şunu söylediler. Türkiye güçlü ve bölgesinde sözü dinlenir bir ülke olduğunda biz Müslüman azınlıklar olarak burada başımız daha dik oluyoruz. Daha, evet, özgüvende oluyoruz. Türkiye'nin başı belaya girdiğinde, ekonomisi bozulduğunda ve Türkiye kendi iç sorunlarıyla boğuşup da içe kapandığında bize baskılar daha da artıyor.
Evet.
Bunu Bosna'da da söylüyorlar, Makedonya'da da, Kosova'da da, bütün bu Balkan coğrafyasında. Şimdi demek ki eski Osmanlı coğrafyasındaki insanların Türkiye'yi izlemesi biraz da kendi özgürlük alanların, yani Türkiye'nin güçlü olup olmamasıyla. Hı-hı. Ama Afrika'daki o mazlum, mağdur, sahra altı, evet, bölgesinde bir dilim ekmeğe, bir bardak suya muhtaç olan o insanlar ise Türkiye'nin bir şekilde istikrarlı büyük bir ülke olmasını, hı hı, çünkü tek umut olarak görüyorlar.
Evet.
Adam hayatı boyunca doktorla, hastaneyle tanışmamış. Türkiye'den o sınırı tanımayan doktorlar gitmiş onlara sağlık hizmeti vermiş. Kilometrelerce ileriden su getiren insanlara bizim girişimci insanlarımız gitmiş.
Evet.
Kuyular açmış. Hı hı. Ramazan'da erzak götürmüş. Kurban'da kapısını çalmış. Et götürmüş. Oraya yetimhaneler açmış. Kur'an kursları
camiler
açmış.
Camiler yaptırmış.
Camiler yapmış. Ve bunu sadece bila bedel insanlık adına yapmış.
Allah
Halbuki beyaz adam, bugüne kadar onun tanıdığı beyaz adam, İngiliz, Fransız, Belçikalı
hep almış.
Hep oradan neyi nasıl götürebileceğini, onların yerin altındaki ve üzerindeki servetleri, hatta onların bedenlerinden azami derecede nasıl istifade edeceği noktasında. Yani bizim, evet, insanımız gitmiş oraya kuyu açmış onlara bir hizmet olsun diye. Ama sömürge dönemini, şimdi benim derste, evet, Afrika coğrafyası dersinde de sık sık vurguluyorum bunları. Sömürge dönemindeki Afrika'daki demir yolları inanın bir tez konusudur. Araştırırsa şunu görürsünüz. Diyelim ki Afrika'nın herhangi bir bölgesine veya ülkesine gidin. 1850'den 1950'ye kadar 100 yıllık dönemde ne kadar demir yolu varsa Afrika'da, maden ocağı ile liman arasındadır.
Evet.
Yani İç kısımlardaki işte demiri, bakırı, kömürü adınıza,
limana taşımak için,
limana taşıyor, evet, oradan kendi ülkesine götürmek için. Yani A şehrinden B şehrine demir yolu yapalım da insanlar oraya,
öyle bir dertleri yok.
Öyle bir dertler hiç, evet, olmamış. Bugün de öyle varmış gibi gösteriyorlar ama aynesi iştir kişinin söze bakılmaz, evet, derler. Yani böyle bir beyaz adam profilinden sonra bizi görünce onlar da bizim seçimleri bu şekilde merak ediyorlar. Yani
peki,
herkesin,
evet,
derdi farklı.
Evet, bu seçimi merakla bekleyen, sonucunu merakla bekleyen bir başka kesim de Türkiye'deki mülteciler, Suriyeliler hocam.
Evet.
Çok dikkatle takip ediyorlar. Çünkü seçim propaganda döneminde Suriyeliler üzerinden de vaatler, evet, söylemler geliştirildi. İşte geri gönderilmesi, hı-hı, noktasında, çıkartılması noktasında. Bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu Suriyelilerin İşte bu seçime bu kadar önem, hı-hı, atfetmesinin sebebi de bu mu?
Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye'de 3,5 milyon civarında Suriyeli mülteci var. En son aldığım bu nüfus ve vatandaşlık işleri dairesinden gelen bilgiye göre 30 bin civarında Suriyeli vatandaşlık hakkı almış, oy kullanabilecek.
Evet.
Yani şu andaki seçimde, bakın altını çizerek söylüyorum, yaklaşık 30 bin Suriyeli,
evet,
Türkiye'den vatandaşlık almış, oy kullanacak.
Evet.
Bir kere vatandaş olmayan kişi oy kullanamaz. İkincisi, vatandaş olmayan bir kişiye siz para filan dağıtamazsınız. Suriyelilere verilen bir takım maddi yardımlar vardır. O Avrupa Birliği fonlarından gelen,
evet,
paralardır. Onu da ayrıca belirtelim. Şimdi ben burada isim vermek istemiyorum ama, hı-hı, bir siyasi parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı dedi ki biz kaynak diyorlar dedi. Yani vaat ediyorsunuz işte, hı-hı, şunu da bunu yapacağız. Bakın size 75 milyar dolarlık bir kaynak dedi. Gideceğiz Suriye'de anlaşacağız ve buradaki 3,5 milyon Suriyeli'yi götüreceğiz. İşte gelecek sene iftarımızı işte Halep'te, Suriye'de yapacağız. Alın size kaynak dedi.
Şimdi, peki bu altı doldurulabilir bir şey mi?
Şöyle ben dedim, yani gülsem mi, ağlasam mı? Yani bir, Suriye'de siz kimle anlaşacaksınız? Esed
kendi, Şam'dan başkasına hakim değil.
Esed,
evet,
kendisi ülkesine hakim değil çünkü Rusya'nın izni olmadan bir adım atamıyor.
Hı hı.
Hizbullah'la mı, İran'la mı, PKK, YPG'yle mi, Amerika'yla mı anlaşacaksınız? Yani Suriye'nin içerisinde kaç tane Suriye oldu? İkincisi, bu insanlar buraya pikniğe gelmediler. Canlarını kurtarmak için hava bombardımanlarına kaçtılar. Yoksa Türkiye ile Suriye anlaşamadığı için gelmediler. Yani burada Türkiye'nin bir dahli olmadan gelen bir durum.
Evet.
Bir diğer konu, geldiler de sanki üç öğün biz bu Suriyelileri karnını doyurup ekmek veriyormuşuz gibi bazı kesimlerde hava var. Öncelikle şunu belirteyim. Geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş ilimize gitmiştim. Orada bir profesör arkadaşla konuşurken dedim burada ne kadar Suriyeli var? İşte yaklaşık 100.000 dedi. Resmi istatistiklere göre 96.000 falan Suriyeli vardı o tarihte.
Evet.
Dedi ki bunun %10'u ancak işte böyle sokaklarda gördüğünüz dilenen, işte itilmiş, kakılmış, sokakta yatan insanlar. Bir %10-20 kadar işte çadırlarda, mülteci kamplarında sosyal yardımlarla yaşayan ama en az bunların 2/3 yani %65-70'i dedi. Organize sanayi bölgelerinde çalışan, kalifiye eleman olan.
Hatta işveren yeri, evet.
Para kazanan, kazandığı parayla ev kirasını ödeyen, hı-hı, esnaftan alışveriş yapan ve bunları ertesi gün ülkelerine gönderdiğimizde inanın dedi sadece Kahramanmaraş'tan örnek veriyorum dedi. Sanayi üretimi %50 azalır dedi. Yani evet. Çünkü biz 1990'larda İmam Hatipler'in önünü keselim derken sanat okullarını, meslek yetiştiren kurumlarını budadığımız için şu anda Türkiye'de
ara
müthiş
eleman,
bir
evet,
ara eleman, kalifiye eleman sıkıntısı var. Allah'tan yani bu Suriyeliler bu şekilde de bunu
dolduruyor.
Yani 3,5 milyon Suriyeli var ama bu 3,5 milyon Suriyelinin bir kısmı da paralarıyla geldiler.
Tabii.
Yani çanta dolusu dövizle geldiler Türkiye'de. İş yeri kurdular yani bir işveren konumunda olan insanlar, hı-hı, da vardır. Dolayısıyla ben bu seçim öncesinde Suriyelilere malzeme konusu yapılmasını çok şık bulmuyorum. Yani bu bir hem insani olarak hem ekonomik olarak çok da ahlaki bir davranış değildir. Değil. Yani kısaca lütfen Suriyeliler bu seçimde seçim malzemesi yapılmamalı.
Evet.
Yani bu siyasi bir olaydır. Bunun Türkiye ile de sınırlı değildir. Yani Türkiye'nin istemesiyle Suriye'de barış olmuyor.
Evet.
Yani
ki uğraşıyor elinden geleni yapıyor.
Bu iç savaşı biz çıkarmadık.
Hı hı.
Bu Arap Baharı'nın son durağı burasıydı. Ve Türkiye'nin istemesiyle veyahut da Amerikan istemesiyle, Rusya'nın istemesiyle değil. Bu çok derin bir yara oldu. 22 milyonluk ülkenin nüfusunun yaklaşık yarıya yakını yurt dışında,
evet,
herkes her cümerç olmuş, ülke içinde de yer değiştirmeler söz konusu olmuş. Dolayısıyla yani bunu seçim malzemesi, yani hangi parti yaparsa yapsın,
evet,
şık bulmadığımı buradan belirtmek istiyorum.
Hocam. Şimdi dün önemli bir olay yaşandı, gelişme vardı. Üçüncü havalimanı yapımı %90 aşamasında bitmek üzere ve ilk uçak dün piste indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı üçüncü havalimanına indi. Ve 29 Ekim'de de resmi açılışı yapılacak ve artık İstanbul'da uçuşlar oradan gerçekleşecek. Bunu biraz da konuşalım hocam. Türkiye için üçüncü havalimanı nasıl bir öneme sahip? Dünyayı nasıl etkiler? Kısaca alalım
yani
sizden.
Şimdi Türkiye'de sanırım 50 civarında, yani sayısını şu an bakmak lazım. 50 evet, civarında havaalanı var. Her ilimizde
evet,
hemen hemen havaalanı var. Yani diyelim ki Anadolu'daki bir ildeki hava alanından çok farklı bir şeydir bu bizim, hı hı, üçüncü havaalanı. Çünkü sadece İstanbul ile yurt içi ve yurt dışı bağlantısını sağlamak üzere inşa edilen bir havaalanı değil. Dünyada aktarma istasyonu olan havaalanları vardır. Mesela Frankfurt'ta,
evet,
Londra,
evet,
Fransa'da vesaire. Dünyanın birçok ülkesinden kalkan uçaklar gelir mesela diyelim ki Almanya'da Frankfurt havaalanına, oradan aktarmayla işte Amerika kıtası,
evet,
özellikle Amerika kıtasına, Afrika'ya, hı-hı, gidenler oradan aktarmayla gider. Ve aktarmalarda şöyle de bir durum söz konusudur. Yani siz diyelim ki Suudi Arabistan'dan kalktınız, Amerika'ya gideceksiniz. Yani direkt uçuş pek mümkün olmuyor mesafe çok uzak olduğu için. İstanbul'a da inebilirsiniz, Frankfurt'a da inebilirsiniz, Londra'ya da oradan aktararak New York'a geçeceksiniz. Hı hı. Yahut da işte Texas'a, Kaliforniya'ya. Şimdi bu aktarma istasyonlarındaki havaalanlarının şöyle bir özelliği var. Siz isterseniz İstanbul'da 2 gün, 3 gün kalıp bir sonraki uçakla hiçbir fark ödemeden gidebiliyorsunuz.
Evet.
Nasıl biletinizi check-in yaptırdığınız zaman koltuk numaranızı aldığınız gibi.
Hı hı.
Şimdi böyle olunca İstanbul bir kere kafadan uluslararası üst gelir grubundan milyonlarca turist
çekmiş olacak
ki bunun en tipik örneği Singapur'dur. Singapur havaalanında diyor ki yolcular biz 24 saat Singapur'da tutarsak yani akla ziyan büyük döviz gelirleri elde ediyorlar. Şimdi birincisi bu. İkincisi bu iniş kalkışla birlikte yani en çok Almanya bu havaalanına karşı çıktı.
Evet.
Gezi Parkı olayları patlak verdiğinde oradaki göstericileri en çok destekleyenler bu Alman ekolü medya mensupları oldu.
Hatta göstericilerin listesinde de bu 3. havalimanının iptal edilmesi.
İptal edilmişti. Gezi zekalı vardı. Herifler diyelim ben onlara.
Evet.
Yani zekaları bu kadar. Yani havalimanına karşı çıkmanın özgürlükle ne alakası var? Bunun perde gerisindeki ekonomik savaşında göremeyen insan tipleri. Bunlar bir işte insanlara akıl vermeye kalkan kanaat önderi konumuna geliyorlar vesaire. Şimdi 3. havaalanının ve havalimanının insanlara yeni ekonomik sektörler, iş
225
kapısı açması
bin kişiye
yanı sıra Türkiye'yi bir dünya markası yapacak. Yani siz şimdi dünyadaki belli başlı uluslararası hava yolu şirketi dendiğinizde nasıl ki Türk Hava Yolları hemen
bir marka
ilk
olarak
3'te 5'te bir marka olarak aklımıza geliyorsa da bu İstanbul'daki bu 3. havalimanı da bu şekilde Türkiye'yi hatta İstanbul'u Türkiye'nin de önüne geçirip uluslararası bir marka haline getirecektir. Bu yönüyle baktığımızda da dünyanın da en büyük aynı anda birden fazla uçağın inip kalkış yapabileceği ve geniş devasa altyapı hizmetlerinin olması yönüyle de önemlidir. Memleketimiz için hayırlı olsun. Bunu ben şöyle diyorum. Bu memlekete Allah rızası için herhangi bir böyle siyasi ve art niyet olmadan, siyasi çıkar beklemeden kim bir çivi çakmışsa Allah razı olsun diyoruz.
Evet.
Yani temennimiz bu. İnşallah bundan sonra gelen hangi siyasi iktidar ve yönetim olursa olsun bu memleketi bir adım daha öne götürmesi duası ve temennisindeyiz. Biz ülkemizi seviyoruz ve ona hizmet edilmesini istiyoruz ve hizmet edenleri de alkışlıyoruz.
Peki. Son olarak bu Makedonya'nın isim krizi noktasında bir anlaşma sağlanmış. Onu da soralım ve programımızı noktalayalım. Yunanistan'la Makedonya arasında bir isim krizi yaşanıyordu ve Kuzey Makedonya isminde anlaşılmış hocam. Onu da kısaca değerlendirmesi alalım.
Hem Makedonya içerisindeki Makedon ırkçıları, aşırı sağcılar, hem Yunanistan içerisindeki Yunanistan aşırı sağcıları ve ırkçıları parlamentoda ve sokakta çeşitli gösteriler yaptılar ve işte bizim davamızı sattınız mealinde takım söylemlerde bulundular. Ama tarihi süreç içerisinde baktığımızda biz Makedonya'yı işte Osmanlı'da bir bütün olarak coğrafyanın adıydı Makedonya. Evet. Daha önce antik çağda da Büyük İskender'in işte Makedon kralı diyoruz ona. Evet. Yunanlılar buna sahip çıkıyorlar işte kendi tarihlerindeki bir figür olarak görüyorlar Büyük İskender'den bu yana. Ama biz şunu söyleyelim Makedonya bundan 100-150 yıl kadar önce bizim Ege bölgesinden daha Türk ve daha Müslüman bir coğrafyaydı. Yani mesela diyelim ki bizim Ege bölgesinde İzmir ağırlıklı olarak nüfusun şehirlerde yarısı ve fazlası gayrimüslim Rumlar başta olmak üzere Ermeni, Yahudi vesaire nüfus varken Müslüman teba belki 1/3'tü bazı şehirlerimizde ama Üsküp başta olmak üzere Makedonya'da, Selanik'te, Üsküp'te Makedonya'nın birçok işte gerek Bulgaristan'daki Pirin Makedonya'sında şu andaki eski Yugoslavya'nın işte Kuzey Makedonya'da veyahut da Yunanistan Makedonya'sında Türk ve Müslüman nüfus büyük çoğunluğu oluşturuyor idi. Ama şu an bir nostalji olarak hatıralarda kaldı.
Peki.
Ve Makedonya'nın ve Balkanların kaybedilmesi de ayrı bir dramdır. Askerin siyasete bulaşması de Abdülhamit giderse memleket kurtulur diyenlerin hatta bu gitsin de memleket batsın diyenlerin Abdülhamid'i götürdükten sonra bütün Makedonya'yı ve Balkanları, ardından da bütün imparatorluğu 9 yılda tasfiye eden zihniyet olduğunu da burada sonsuz olarak bir kenara not edelim. Yani ülkelerin bekalarını düşünmek gerekiyor. Öyle kinlerimizle, garazlarımızla, hınçlarımızla hareket etmememiz gerekiyor. Ve yarından sonra yapılacak olan seçimlerinde memleketimiz için ve bizden sonrası gelecek nesiller için en hayırlı sonuçla neticelenmesini temenni ederek programımızı burada noktalayalım inşallah.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya programımızda da seçim sonuçlarının dünyadaki yankılarını, İslam coğrafyasındaki yansımalarını konuşuruz inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.